Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Merkez Bankası dün kararını açıkladı. Para politikasında belirgin bir değişiklik yok. Orada sadece likidite ile alakalı ve teminatlarla alakalı bir yapılandırma var, bir tedbir alma var. Yani piyasadaki likiditeyi daraltarak bugüne kadarki politikasından biraz belki değişiklikler yapabileceğiyle alakalı işaret verdi ama yani politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bunu nasıl yorumluyor piyasalar ve siz?
Zaten artık Türkiye'de Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede faiz tutmuş faiz aracından vazgeçilmiş durumda. Şimdi geriye kalan şeylerden, araçlardan bir tanesi de piyasadaki para miktarını azaltmak. Bunun yanı sıra enflasyonla ciddi bir mücadele için gündeme getirilen, asıl belki onu konuşmakta yarar var. Enflasyona endeksli bir tahvil ne getirir ne götürür. Özellikle Türk lira diğer ürünler üzerinde, yani kur korumalı mevduat başta olmak üzere nasıl bir etki yaratır? Bankacılık sistemine etkileri ne olur? Orada mevduatlarda ciddi bir erimeye yol açabilir mi gibi konular şu anda en fazla tartışılan konular. Ancak da böyle bir tahvil çıkartılırsa ne kadar miktarı da çıkartılır, piyasaya etkisi ne olur? Çünkü daha önce bir tahvil çıkartıldı enflasyona ve sadece bankalar aldı. Ne dersiniz?
Şimdi ben bir şey dememişim. Sizin piyasanın bunu nasıl yorumladığıyla alakalı bir şeyler söylemeniz
lazım. Piyasanın kafası
karışık. Piyasa çok fazla
karışık.
Bir şey söylemedi
anlaşılan. Piyasa kafası karışık. Yani çeşitli yorumlar var.
Şimdi ben de açıkçası...
Hükümetin de bir adım atması bekleniyor bu konuda.
Şimdi burada tabii enflasyona endeksli tahvillerin çıkarılmasından önce şu an Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığıyla alakalı. Daha doğrusu Türkiye'deki para otoritesinin, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı artı Merkez Bankası ve diğer kurumların yapmaya çalıştığını anlamak için birkaç cümle söylemek isterim ben de açıkçası. Şimdi geçen zaman içerisinde azam özen gösterilen konu neydi? İstihdamda herhangi bir olumsuzluğun olmaması. Bunu yatırımlarla desteklemek vardı. Yatırımlar çok böyle gürül gürül olmasa dahi, ama en azından şu an pandemi sürecinde kısmen böyle sarsıntı gösteren ama sonrasında katlanarak gelen bir üretim tarafı var. Dolayısıyla şu an baktığımızda Türkiye'de insanların işini kaybetmeyle alakalı bir olumsuzluk geçtiğimiz zaman içerisinde belirgin bir olumsuzluk yaşanmadı. Dolayısıyla bu sonuca bakarak dönüp söyleyebileceğimiz en temel şey, hükümet ya da kamu otoritesi, ekonomiyi yöneten tarafın azam özen gösterdiği taraf istihdam tarafındaki gelişmeler. Şimdi bu önemli bir unsur. Burada özellikle son dönemde bir de ihracat devreye girdiği için çok rahatlıkla insanlar, işletmeler açısından söylüyorum, döviz kazandırıcı işlemlere yönelmek adına, yurt dışına yönelmek adına farklı adımlar atılıyor. Yani işletmeler tarafına baktığımızda işletmeler memnun bu hadiseden. Yani işletmelerin özellikle ihracat yapan ya da üretim tarafında olup satma problemi yaşamayan işletmelerin şu anki bu fiyat artışlarından herhangi bir olumsuzlukları yok. Sadece orada ham madde girdileriyle alakalı zaman zaman yaşanan bazı sıkıntılar olmakla beraber o da bir şekilde çözülüyor. Orada bazen hükümet işte dengeleyici politikalar uygulamaya çalışıyor. Mesela bu şeker örneğini siz detayına gireceğiniz için ben çok fazla detayına girmeyeyim. Yani bazı ithalat kalemlerinin önünü açılarak içerideki fiyatların dengesi sağlanıyor. Enflasyon yüksek olması bir anlamda kamunun da işine geliyor. Enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için ülkede yükselen fiyatların oluşturduğu en azından dolaylı vergilerden üzerinden KDV alıyorsunuz, ÖTV alıyorsunuz. Başka girdirdiğiniz başka şeyler var. Yani bütçeyi dengeleyecek başka kalemler var. Dolayısıyla enflasyondan işletmeler tarafı memnun, hükümet tarafı memnun. Yani hükümet demeyelim de dengeli açısından. Kim memnun değil?
Emekliler, ücreti sabit olanlar.
Hemen kendini işaret ettin. Emekliler sabit ücretler. Evet, doğru. Şu an en büyük sıkıntı. Şu an orada çekiliyor. Ve burası da zaman zaman farklı şekilde kendini gösteriyor. Özellikle bu insanların kullandıkları gıda enflasyonuna bakınca farklı şey çıkıyor ortaya. Merkez Bankası bu anlamda fiyat istikrarı ana vazife olan Merkez Bankası ne yaptı bununla alakalı? Politikasında bir değişiklik yapmadı. Sadece piyasada enflasyona sebep olan aşırı likiditeyi azaltma konusunda bir irade gösterdi. Ben bu anlamda piyasa nasıl yorumluyorum? Çünkü yani bugünlerde mesela bankalarla konuştuğumuzda bundan önceki zamanda konuştuğumuz kadar risk iştahı yüksek değil. Yani kredi kullandıralım diye bankaların bir şeyi çabası yok. Çünkü herkes limitlerini sonuna kadar kullanmış vaziyette. İlave tanımadıkları müşterilere de çok fazla girmek istemiyorlar. Ben en azından bunları gördüm. Sizin baktığınız yerden başka neler görünüyor?
Evet, bankalı ama krediler de büyüyor. Şu da var, artan fiyatlardan ötürü sermaye ihtiyacı arttı. Onun da bir yolla karşılanması, sermaye artırmak o kadar kolay değil. Dolayısıyla ilk başvurulacak kaynaklar krediler. Dolayısıyla krediler de yani istihdamla birlikte baktığınız zaman işletme sermayesine destek verirseniz istihdamı muhafaza etmeye yönelik bir yani şirketlerin faaliyetini devamına yönelik bir destek vermiş olursunuz. Ama yatırım tarafına geçecek olursanız da orada uzun vadeli kaynaklara ihtiyaç var. Tabii Türk lirası açısından baktığınızda da bu koşullarda uzun vadeli bir kaynağı bankaların temin etmesi ve bu fiyatlardan yani kullandırması da zor. Bir diğer açıdan bakacak olursak yani sadece enflasyon oranlarıyla şimdi Merkez Bankası'nın faiz oranı sabit tuttuğu faiz oranı 14. Enflasyon oranı da malum. Dolayısıyla %55-56'lık bir şey var. Negatif faiz söz konusu. Dolayısıyla bu koşullarda kredi kullanan, borçlu olanlar enflasyona göre tabii kendi sektörlerinin enflasyonuna bakmak lazım tabiatıyla. Her halükarda genel olarak baktığında kârda olduklarını veya en azından kendilerini reel olarak muhafaza ettiklerini söyleyebiliriz asgari olarak. Bu evet, da olsun. Dengeleri bozan ve şeyde gelir dağılımını bozan bir unsur. Buna yönelik istatistikler de var. Yani tüm dünya ölçeğinde bakıldığında zenginlerin daha zengin olduğu bir süreçteyiz. Onu net olarak söyleyebiliriz.
Ya bu eskiden beri yani Türkiye enflasyonla ilk kez karşılaşmıyor. Eskiden beri enflasyonun olduğu dönemde özellikle zengin yani belli bir mal varlığına sahip malı kontrolünde tutan insanların servetlerinde göreceli olarak bir artış var. Yani sürekli o fiyatların artması o insanlara artış sağlıyor. Ama bütün dünyanın gelmiş olduğu noktada şu. Hatırlarsanız Fed'in geçici dediği şeyi sonra kalıcı olduğuna hatta can yakıcı olduğuna. Son gelen Amerikan verilerinden sonra yani bu işin artık çok ciddi mücadeleyi gerektiren bir unsur olduğuna dair çok net ifadeler kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Türkiye sadece ekstrasını yaşıyor. Nedir ekstrası? Beklentiler. Yani bir kere o beklentilerin fiyatların yukarı gideceğiyle alakalı. Önce işte kur şokuyla yaşanan o fiyat artışı, sonra biraz beklenti ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak değişti. Dolayısıyla oradaki beklentinin yüksek olması sebebiyle gayri ihtiyari herkes mala yöneliyor. Oradaki temel sıkıntı şu. Mala yönelmek evet fiyatı belli bir noktaya getirir. Oradan da geriye çok fazla gelmez. Orada kalabilir. Yani fiyatlar arttı. Daha sonra farklı bir gelişme olduğunda fiyat geri gelmiyor. Artış trendinde bir yavaşlama oluyor. Dolayısıyla henüz daha biz o yavaşlama sürecine giremedik. Önümüzdeki dönemde en azından bununla alakalı atılacak adımlar daha çok mali politikalarla alakalı. Yani para politikasının en önemli silahı faizdir. Faiz silahını kullanmayacağını Merkez Bankası Eylül ayından itibaren çok net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi geriye ne kalıyor? Mali politikalar. Mali politikalarıyla alakalı da özellikle kur korumalı mevduatın işleyiş biçiminden de gelen şey kurlar artınca hazineye bütçede bir yük gelmeye başlıyor. O yükü dengelemek için ne yapacaksınız siz? Yani bellidir bunu. Ya borçlanacaksınız ya vergi gelirlerinizi arttıracak adımlar atacaksınız. Önümüzdeki günlerde belki vergi gelirleriyle alakalı adımlar, ufak ufak şeyler başladı. Yani bütçeyi dengeleyecek bandrol harçları, işte ÖTV, onlar ufak tefek gelmeye başladı. Hatta bir şey daha gelmeye başladı. Geçen gün sizinle konuştuğumuz bir mevzu. Enflasyondan dolayı şu an trafik sigortalarından dolayı sigorta şirketlerinde çok ciddi bir zarar oluştu. Ne derler? Bütçesi.
Evet.
Şimdi onu dengelemek için ne yapmanız gerekiyor? Oraya su akıtmanız gerekiyor. Onun için mesela trafik kontrolleri bu anlamda arttı. Hmm. İki şey yapıyorlar. Bir, trafik poliçesini yenilemeyen, zorunlu trafik sigortasını yenilemeyenleri yeniletiyorlar. İkincisi, bir de ceza keserek bütçede bir denklik sağlanıyor. Dolayısıyla herkes çalışıyor mu anlamda bütçeyi?
Ama iki hafta içinde öderseniz %25 indirimi var, bunun altını çizelim.
Ama 175'i hala orada duruyor yani. İstediğin kadar çiz.
Evet. Bu arada kurlarla ilgili bir hareketlenme var. Bu tarafa bakıldığında kurların bir kere enflasyonun bu seviyelerde olmasıyla kıyaslayınca kurlarda bir hareket bekleniyor. Özellikle ihracatçıları tatmin edecek bir trendin olması gerekiyor. Ancak bunun yanı sıra şimdi ihracatçılarında döviz bozdurma zorunluluğu devreye girdi. Bunun sonucu olarak da bir taraftan da Türkiye'nin özellikle enerji ithalatından kaynaklanan döviz ihtiyacının da artmasıyla birlikte dövize olan talepte artış var. Yani ihracatçı döviz bozduruyor ama kendi tedarik tarafında ithal ham madde, diğer yarı mamullerin ithalatı için de dövize ihtiyacı olduğu için döviz satan işletmelerin de dönüp tekrar döviz satın almak gibi bir ihtiyacı söz konusu. Bu da doğal olarak döviz işlemlerindeki hacmin artması fiyat seviyesinin de yukarı doğru hareketlenmesine neden olduğu ifade ediliyor.
Şimdi burada özellikle Aralık ayından itibaren, yani bu kur korumalı mevduatın geldiği tarihten itibaren, bunu isterseniz sene sonuna alalım. Sene sonundaki dolar Türk lirası kurundan baktığımızda oradaki artış yaklaşık %20'ler seviyesinde. O günden bugüne fiyatlar genel seviyesine baktığımızda, yani şeye yansıyan kısma baktığımızda yaklaşık 30-35'ler seviyesinde. Dolayısıyla yani kur şu an henüz enflasyon kadar artmıyor. Yani yılbaşından itibaren süreçte enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla o söylemiş olduğunuz şeyde orada bir acaba bir birikim oluşuyor mu? Tabii biz ne yapıyoruz? Nokta olarak böyle bir peynir keser gibi kesiyoruz, oradan bakıyoruz. Halbuki onun öncesi var. Yani orada bir fazlalık var mı yok mu? Şimdi sebep olmuş olduğu şeyi niye gerisinde kaldı diye eleştirmem ama nokta olarak baktığımızda, yani rakamları konuşacak olursak kurlardaki yılbaşından bu yana olan artış %20'ler civarında. Enflasyondaki artış %35-40'lar civarında. Dolayısıyla sadece buradan bakıldığında sanki kurlar daha artacakmış gibi bir görüntü veriyor ama olay sadece yani bu kıyaslamadan kaynaklanmıyor. Geliş istikametine, uluslararası gelişmelere bakıldığında farklı yönlerde gelişmeler de var. Mesela enflasyonla alakalı isterseniz o konuya biraz değinin. Özellikle son dönemlerde şeker fiyatlarının çok yukarı gitmesinden dolayı ithalat konusunda şeker kamışı ve şeker pancarı ithalatı konusunda vergi ve diğer mali yükümlülüklerin kaldırılmasıyla alakalı bir karar alındığında %20 geriye geldi. Daha önce de mal yok diyen insanların, yani tedarikçilerine mal vermiş olduğu, perakendecilerine mal yok diyen firmalar şu an yana yakıla işte ihtiyacım var mı vereyim, %20 aşağı geldi, bu önemli bir şey. Yani orada şu söylenirdi, merkez bankaları için söylenir ama biz bunu genel anlamda söyleyelim. Merkez Bankası'nın icraatının %95'i laftır. %5'i
icraattır.
İcra, somut müdahaledir. Dolayısıyla yani %95'in sadece Merkez Bankası değil, kamu otoritesinin bu anlamda eğer size o gereken gücü ve güveni tesis ettiyseniz %95'i kullanarak çok rahatlıkla fiyatları dengeleyebilirsiniz. Bunun en güzel örneği işte şekerde gördük. Diğer konulara yansıması için de dediğim gibi bizim gerçekten yani piyasayı soğutmadan, işletmelerin bu dinamik yapılarını soğutmadan ihracat tarafı mesela önemsiyoruz. Öbür tarafta mesela son dönemde en fazla konuştuğumuz sizinle bir Hindistan tarafı var. Hindistan daha önce de ihraç ettiği bütün ürünlerin neredeyse ihracatını yasaklıyor. Niye? Çünkü içerideki fiyatlar rahatsız edici boyuta geliyor. Biz mesela bu konuda bazı ürünlerde yaptık, işte MDF'de yaptık, başka ürünlerde yaptık. Ama daha henüz onların etkilerini çok yaşayabilmiş değiliz. Çünkü yurt dışına döviz girdisi olsun diye yoğunla bir gayret içerisindeyiz.
Şimdi şeydeki şekerdeki yaklaşım enteresan. 400 bin tonluk bir şeker kamışı ve pancar ithalatındaki vergiler sıfırlandı. Geçici olarak ne zamana kadar? 15 Ekim'e kadar. Zaten 15 Ekim tarihi Türkiye'de pancar hasılasının fabrikalara taşınmaya başladığı tarih. Bu açıdan bakınca Türkiye'de birçok şeker fabrikası var. Yani yeni bir boyut olabilir mi diye söylüyorum. Bu fabrikalar yılın belli dönemlerinde çalışan ve yılın uzunca bir döneminde de çalışmayan, sadece bu tesislerin bakımına uğraşılan bir dönem. Şimdi bu ithalat şu anlama geliyor, ithalatın açılması. Bu tesislerin hangileri nereden ne ithal edebilir onu bilemiyorum. Çok sektörel bilgim yeterli olmadığı için. Dolayısıyla kampanya tabir ediliyor. 15 Ekim'den daha önce çalışmaya başlamaları anlamına geliyor. Bu da bir taraftan da Türkiye'nin böyle bir üretim kapasitesi var. Üretimin yapmadığı dönemlerde özellikle şeker, 2-3 bazlı şeker kamışı, şeker pancarı ve nişasta bazlı şeker dediğimiz Mısır'dan elde edilen şeker söz konusu. Dolayısıyla bu tesislerin verimliliği ve uzun süre çalışması açısından da belki yeni bir fırsat kapısı da açabilir. Ama bugün için önemli olan fiyat istikrarının sağlanıyor olması.
Evet, fiyat istikrarının sağlanmasında yani ithalat önemli bir başlık. Ama işin kötü tarafı şu, dünyada fiyatlar yukarıya gidiyor. Hatta bugünlerdeki en yoğun gündem maddesi nedir? İşte Rusya-Ukrayna savaşı. Burada Batı, özellikle Amerika'nın liderliğinde ne yapıldı? Önce finansal anlamda bir ambargo kondu. Sonra Rusya'nın en önemli gelir kaynağı olan yeraltı zenginlikleri, başta enerji olmak üzere, onunla alakalı oraya bazı tedbirler getirdi. Alınması noktasında Avrupa'yı komple kendisine çevirecek, ben bütün ihtiyacınızı karşılarım noktasına geldi ama onunla kısa vadede olmayacağını herkes gördü. Buna karşı da Rusya'da gıda kartını çekti. Çünkü dünyada çok önemli bir gıda üreticisi, bu anlamda çok önemli bir oyuncu. Hatta bununla alakalı işte hafta içerisinde, hatta bugün zannedersem, İtalya Başbakanı'na ambargoyu kaldırın. Yani şu an çekmekte olduğunuz bazı sıkıntılarınızı, yani netice itibariyle hadi sadece İtalyanlar makarnacılıklarıyla bilinseler dahi makarna için buğdaya ihtiyaçları var. Buğday nerede? Rusya'da. Evet. Ukrayna zaten şu an savaş altında.
İtalya için önemli bir ürün.
Evet, yani buradan baktığınızda çok net bir şekilde herkes elindeki her kartı oynuyor. Yani daha önceden o işte rubleyle alacaksınız benden doğal gazınızı, petrolünüzü. Bir kısmını başarılı oldular orada. O anlamda bir sıkıntı yaşamıyorlar. Nereden anlıyorsunuz? Rusya faizi ikiye katladı. Tekrar geriye çekti. Dün bir daha çekti aşağıya.
Evet.
Dolayısıyla buradan baktığınızda ve Amerikan doları karşısında rublenin pozisyona baktığınızda, yani eski haline geri gelmiş vaziyette. Hatta eski halinden daha da,
evet,
kuvvetli.
Aşırı değerlendi söyleniyor.
Yani burada şimdi enteresan bir durum var. Yani hani derler, bu ambargolar kime yaradı? Nasıl oldu? Çünkü öbür tarafta sizin, özellikle Amerika için söylüyorum, Çin gibi bir probleminiz var. Çin dünyanın en çok alanı. Veren ne ambargo uyguluyorsunuz, alanda sizi çok fazla umursamıyor. Dolayısıyla bu iş yani dönüyor dolaşıyor, Çin'e yarıyor. Hindistan'a yarıyor mudur bilmiyorum ama onlara da yarıyordur. Çünkü onlar da dünyanın en büyük rafinerilerini, onlar da petrol çıkmadı halde, onlar da işleyip satıyorlar dünyaya. Acaba bu güzel, karlı bir iş.
Şimdi bakıldığında bu çerçevede bir taraftan savaş devam ediyor. Rusya yaptırımları yönetebiliyor diyebilir miyiz?
Çok rahatlıkla diyebiliriz. Yani ilk başlangıçta bu şoku atlattılar. Evet. Öyle gözüküyor. Yani ilk başlangıçta bir panikleme, ne yapacaklar ile alakalı, ama dünyanın dört bir yanına yayılmış. Özellikle Amerikan ambargosunun çok işlemediği, işte başta Çin olmak üzere ülkelerdeki iştirakleri, şirketleri sayesinde ticaretlerine kısmen karlılıklarından taviz verseler de, ki ne tavizi veriyorlar? Brent petrol 120 dolara dayanmış vaziyette yani. %10 buradan iskonto yapsa ne olur ki?
Evet. Özellikle Hindistan'ın ciddi miktarda, hatta 20 milyon varillik bir %30 iskontoyla Rusya'dan petrol aldığı söyleniyor.
Evet.
Peki bu durumda bu yaptırımlar yaptırım uygulanandan çok uygulayanı cezalandırır hale geldiğini düşünürsek.
Şimdi bak, uygulayan kim? Amerika uyguluyorsa Amerika hiç şey yapmıyor. Avrupa mecbur kalıyor.
Avrupa'ya bu işten Avrupa ciddi zarar görebilir mi? Sanki biraz iş oraya gidiyor.
Şu an görüyoruz zaten. Baktığınızda enerjide zaten bağımlıydılar. Oraya bağımlıydılar. Amerika kısa sürede o bağımlılığa...
Doğalgazın kesildiği ülkeler de var bu arada. Finlandiya'yı kestiler. Bulgaristan...
Var ama orada anladığım kadarıyla bir şey var. Yani özellikle NATO'ya girmeyle alakalı yani... Korkulara ilave korkular vererek destekliyorlar. Fakat ben şunu biliyorum. Aynı Rusya... Gürcistan'la savaşırken doğalgazını kesmedi, elektriğini kesmedi. Ukrayna'yla savaşırken doğalgazı kesmedi. Dolayısıyla yani buradan enteresan bir şey var. Ekonomi başka türlü işliyor. Farklı işliyor. Yani gıda kartını çoktan beri zaten kullanıyorlardı. Çok net bir şekilde çektiler. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız. Yani koalisyonlar, burada ittifak yapılan koalisyonlarda bir çatlama olacak mı? Özellikle Amerika'nın NATO'yu da genişletecek, daha güçlendirecek şekildeki tutumu o anlamda sonuç verecek mi, hep beraber göreceğiz.
Koalisyon dediğinize göre yani Avrupa ülkelerinin genelde yumuşak karnı mı acaba bu koalisyonlarla yönetiliyor olmak?
Ya şimdi 2. Dünya Savaşı'nda kurtarıcı olarak gelen Amerika zaten mesela Almanya başta olmak üzere Almanya ordu kurdurmadı biliyorsunuz.
Evet.
Ya bu anlamda ne oldu, kötü mü oldu, hayır iyi oldu. Savunma sanayinin harcayacaklar paraları. Yani özellikle işte
ayağa kalkmak için harcadılar.
Ayağa kalkmak için harcadılar. Mekanikte çok iyi oldular. Yani Almanların net dış ticaret fazlası veren, atıyorum 5 tane ülke varsa yer altından çıkan kaynaklar haricindeki ülkelerden bahsediyorum. En başında Almanya geliyor, Japonya geliyor, şimdi işte Çin geliyor.
Evet.
Onun karşısında bu koalisyonu yöneteceğini söyleyen de en büyük açık veren ülke. En fazla borçlu olan ülke. Dolayısıyla burada çok ince dengeler var. Buradaki en önemli şey Amerika'nın özellikle rezerv para konusunda yani hani zorlayarak, ambargo uygulayarak rubleyi rezerv paraya dönüştürme konusunda yani Rusya şu an kısmen bir mevzi kazanmış vaziyette. Ama o ne kadar devam eder onu hep beraber ilerleyen zamanda göreceğiz. Evet, burada isterseniz Amerika-Rusya atışmasını ve çekişmesini bir kenara bırakalım. Ama enflasyonla alakalı baktığımızda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer orası çünkü. Daha önümüzde gidilmesi gereken çok ciddi mesafeler var. Yani herkes şunu konuşuyor. Hazine, Maliye Bakanlığı bu fiyatları aşağı çekmek için daha sertleşebilir mi? Yani aldığı tedbirlerle ekonomiyi soğutma pahasına bir adımlar atar mı sorusunun cevabını şu an insanlar tartışıyor. Bence yani kamu otoritesi de bu anlamda özellikle insanlar işini kaybetmesin. Tamam, düne göre daha az şey alabilir insanlar ama en azından hala bir akarları var, gelirleri var şeklindeki argümana dört elle sarılmış vaziyetteler.
Bu teminatların Merkez Bankası'nın süreç içerisinde teminatla likiditeye müdahale politikaları sonuç verebilir mi? Özellikle bankacılık sisteminde işletilecek
ya
bir mekanizma.
Çünkü yani şunu açıkça resmi olarak söylemeseler dahi artık herkes biliyor. Merkez Bankası doğrudan değil ama dolaylı olarak işte kamu bankaları vasıtasıyla, başka kullandığı araçlar ve kurumlar vasıtasıyla döviz piyasasını tutmaya çalışıyor. Çünkü ona da ihtiyaç var. Siz bir karar alıyorsunuz. O dönem itibariyle son derece gerekli ve doğru karar olan işte kur korumalı mevduata geçiyorsunuz. Türk liralaştırıyorsunuz ama bir taraftan bir ayağınız döviz endeksli, ödediğiniz bedel dövizin ulaştığı seviyeyle birebir bağlantılı. Dolayısıyla dövizi ne kadar aşağıda tutabilirseniz o kadar hazineye yansıyacak maliyet azalacaktır. Onun için Merkez Bankası'nın yani bu çok resmi olarak kabul edilmese dahi dövizi aşağıda tutmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Çünkü bunun yansımaları çok daha fazla. Öbür tarafta baktığınızda bütçeye bir yük geliyor. Yani Mayıs ayı haricinde 16 milyar TL idi. Mayıs ayında 60 milyar mı olacak, 80 mi olacak, 70 mi olacak? Onu işte ay bittiğindeki göreceğiz ve her gün aslında kur korumalı mevduatın şeyi doluyor yani. Vadeler doldukça şu anki kurlarla bir bedeller de ödeniyor. Bu bedeller daha ne kadar ödenecek? Yani kur yukarı gitmediği sürece problem yok ama kur yukarı oynadığı zaman bedeller ödenecek. Buradaki en sıkıcı taraf, yani can sıkıcı taraf, dövizin daha yukarı gitmeyeceğiyle alakalı kırılmış olan o şeyde, yani bir ufak bir şey var. Bozulma var. Onu nereden anlıyorsunuz? Döviz tevdiat hesaplarının TL'ye dönüş süreci kesildi.
Evet.
Artmıyor ama kesildi. Demek ki burada insanlar durmuş bakıyorlar. Yani ekstrası olan, hem kur kazancım oluyor hem de ekstradan bir finansal getirim olan denen yere eğilim konusunda, özellikle döviz tevdiat hesaplarının bozulması konusunda bir durulma var. Öbür tarafta da 800 milyar TL'ye geçmiş kur korumalı mevduatın rakamı. Buralarda bir şeyler yapmak lazım. Sizin az önce söylemiş olduğunuz o enflasyona endeksli tahvil çıkarma mevzuu da tam burada yerine geliyor. Yani yeni bir araçla, yeni bir politika değil, yeni bir araçla oluşturulan o havanın, insanların dövize hücum etmemesi havasının devam ettirilmesine ihtiyaç var. İşte oradaki ince dengede mevduata alternatif oluşmaması. Yani mevduatın yerine siz mevduatın gideceği bir alternatif, daha doğrusu mevduatın kredi yerine devlete borç vermeye yönelttiğiniz zaman, bu sefer piyasadaki o likitte daralması daha hızlı olacaktır.
O zaman bankalar ne yapacak? Nasıl kredi verecek? Mevduatlar hızla tahvile dönüşür.
Şimdi krediler artış oranına baktık sizinle beraber, var işte %150 oranında krediler artmış geçen zaman içerisinde. Nereden artıyor? Kaynak artmadı ki. Parasal genişleme.
Evet.
Yani para tabanı, emisyon, Merkez Bankası'nın kaynaklarından yapılan, evet, transferler.
İşte reskontlar.
Reskont ya da işte Exim Bank üzerinden yapılan şeyler. Burada bir parasal genişlemeyi ve kredi hacmini büyüterek devam ediyorsunuz. Yani şu an ekonomideki, özellikle istihdam tarafındaki bu güzel verilerin, ihracat tarafındaki bu güzel verilerin arkasında onu destekleyen unsur kredi hacminin hala devam ediyor olması. Son dönemde özellikle bu konut finansmanıyla alakalı olan şeyler de ciddi anlamda bir genişleme unsuru. Yani siz 2.000.000 liraya kadar olan konutların finansmanında 0.99 gibi bir oranı telaffuz ettiğinizde bu kredi genişlemesine sebep oluyor. Tamam, inşaat sektörü bu ülkenin önemli dinamiklerinden bir tanesi. Yani burada tercih meselesi. Sektörler mi canlı olsun, insanlar mı alışıp kolaylaştırsın? Onun karşılığında enflasyon gibi bir gelir adaletini daha bozan bir unsurla mı yüz yüze olalım diye bir problem var karşımıza. Buyurun, devam edin.
Konutlardan bahsettiniz. Konut fiyatları %110 seviyesinde artmış durumda. Malzeme fiyat endeksi %128. İnşaat maliyeti de %101 seviyesinde bir artış var. Dolayısıyla özellikle şeye yatırım yapmış olanlar, konut almış, gayrimenkule yatırım yapmış olanlar ciddi bir avantaj elde etmiş durumda.
Ya orası da enteresan bir şey. Her gün neredeyse, yani özellikle yani hükümet politikalarına muhalif olan insanların, yazarların, çizerlerin sürekli bir şeyi var. İşte konut talebinde ciddi bir kesilme olacak, fiyatlar hızla aşağı gelecek diye bir algı yönetimi var. Şimdi biz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'a baktığınızda en önemli maliyet hangisi? Arsa maliyetleri. Arsa üretilemiyor. Dolayısıyla fiyatlar geri gelir mi? Yani şu ana kadar yaşadıklarımızda çok böyle fiyatların geri geleceğiyle alakalı bir işaret yok. Sadece belki artış hızında bir yavaşlama olabilir. O da birebir talebe bağlı. Yani bankacılık sistemiyle siz bu talebi canlı tutarsanız fiyatlar aşağı gelmez. Ama bankacılık sistemi bu talebi karşılamazsa, çünkü en önemli unsurlardan bir tanesi o. Üreticilerin vadeli satışı maliyetlerin bu kadar oynak olduğu dönemde çok anlamlı gelmez. Onu birçok müteahhitlik firması yaptı, biliyorsunuz. Bu geçtiğimiz dönemde pandemiden hemen sonra bankalar kullanmak yerine kendileri vadelendirdiler. Ama oradaki o firmaların en büyük yaşadığı problem ne oldu? Özellikle çimento ve demire gelen o inanılmaz zamlarla hayal ettikleri karları yitirdiler.
Bu arada yapı izin istatistikleri açıklandı. Birinci çeyrek Ocak-Mart dönemiyle ilgili. Burada da yüz ölçümü açısından ve daire açısından neredeyse %21.8 azalma söz konusu. Daire bina sayısı açısından da %22.5 seviyesinde bir azalma var. Şimdi normal beklenen inşaat ve gayrimenkul konut fiyatlarının arttığı bir dönemde normalde bunun hızlanması beklenir. Ancak orada da ciddi bir bürokratik süreç söz konusu. Ama altını çizdiğiniz asıl arsa mevzusu.
Asıl problem bence arsa. Özellikle şehirler, yani İstanbul gibi şehirlerin belli merkezlere toplanması. Oradaki arsa üretme noktasında kentsel dönüşüm diyebileceğimiz, yani nispeten depreme dayanıksız olan yerlerin dönüştürülmesiyle alakalı. Fakat o ticari anlamda çok istenen sonuçları oluşturmuyor her yerde. Yani bazı semtler var ki yani oraya müteahhitin girmesini gerektirecek bir fark oluşmuyor.
Fırsat yok, rant
fırsat yok.
Evet.
Yani dolayısıyla yani rant kelimesi tabii bir, bizde Türkiye'de ranta yüklenen anlam olumsuz olduğu için yani ticari anlamda kazanç değil.
Yani karlı değil.
Evet. Dolayısıyla o da mesela şey, bazı semtlerde mesela İstanbul'da ben bugünlerde biraz yoğunlukta gittim. Mesela Bağcılar'ın dönüşümüne inanamıyorum. Yani inanılmaz bir dönüşüm var Bağcılar'da. Eski olan, yani daha doğrusu şöyle.
Uzun süredir gitmedim oraya
bence
ben.
Bence bir uğrayın yani. Özellikle yani eski yerleşim yeri değil ama kısmen böyle böyle parça pinçik sanayinin arkasındaki yerler inanılmaz farklı bir boyutta olmuş. Esenler hakeza öyle olmuş. Dolayısıyla bunun gibi mesela Sultan Gazi tarafında hiç dokunulmamış durumda. Orada mesela kentsel dönüşüm arsa üretme noktasında yani biraz yüksekli arsanız 5 katı 7 kat yapsanız ki çok sağlıklı değil aslında bu yüksek oluşması. Ticari anlamda bir rant oluşturabilir. Ticari anlamda insanların oralara girmesini sağlayabilir. Bu da arsa problemini kısmen çözebilir belki. Evet, gelelim ekonomiye olan güvenle alakalı. İstatistikler yayınlandı. Gördüğümüz kadarıyla küçük de olsa bir iyimserlik var orada. Ama yüzün altında olması sebebiyle değil mi? Bu istatistiklerin kötü tarafı şu, kim nereden yorumlamak istiyorsa oradan yorumluyor. Yani 94'ten 96'ya çıkmış olması iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey. Ama yüzün altında olması kötü bir şey değil. Kötü de yorumlamak isteyen burayı yorumluyor. Ama şimdi biz bunu sadece söyleyip geçelim. Ama bir önceki aya göre reel kesim ekonomi güven endeksinde bir iyileşme var. Onu söyleyebiliriz. Şimdi burada önümüzdeki dönemde herhalde en fazla konuşacağımız konulardan bir tanesi, dedim ama siz işaret ettiniz, burada kesmemiz lazım. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edelim. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, ekonomi gündemi programına kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. En son maliyetlerden dolayı enflasyonun yukarı gitmesi, arsa tedariki, konut fiyatlarında arsa tedarikinin zorluğunu getirmiş olduğu başlıklardan bahsediyorduk. Tam ben özellikle bu mali disiplin ve finansal göstergelerin ne olacağını soracaktım Mustafa Bey'e. O arada ara vermek zorunda kaldık. Yani burada bütçe dengesi noktasında önümüzdeki dönemde özellikle belli KDV kalemlerinden vazgeçildi biliyorsunuz. Piyasayı
evet,
desteklemek ve
özellikle gıda fiyatlarını
fiyat tarafını bir dengeye getirmek için çok etkisi görülmedi. Ama gelirden vazgeçtiniz. Gelirden vazgeçince bu geliri dengeleyecek başka gelir unsurlarına ihtiyaç var. Bir de geçmiş dönemden farklı olarak kur korumalı mevduatın getirmiş olduğu bir bütçe dengesine ekstra bir maliyet olan bir unsurumuz oldu. Dolayısıyla bunlarla alakalı gelişmeler yeni gelir kalemlerini, hazinenin yeni gelir kalemleri konusunda kafa yoracağına ya da maliyenin yeni gelir kalemleri konusunda kafa yoracağının işaretleri bunlar.
Önümüzdeki özellikle KDV'de diğer geri gelen vergi istisnaları dikkate alınırsa seçim sürecine giriliyor, bir yıllık süreç. Dolayısıyla burada tekrar bir hareketlenme zor görünüyor.
Şimdi orada büyümeyle alakalı aslında konuşmamız gereken başlıklardan bir tanesi o. Türkiye'nin işte büyümesi, biliyorsunuz her gün uluslararası bir kuruluş Türkiye'nin büyümesiyle alakalı bir şey yayınlıyor. Yani ortalama 3'ler civarında bir büyüme olur diye bir düşünce var 2022 yılı için. Ama ilk çeyreğe baktığımızda %7'ler civarında bir büyüme var. bu sanki 3 değil de 4'e yakın bir büyümeye işaret edebilir. Bundan sonraki süreci bilmiyoruz tabii yani. İlk 5 aylık tempoya baktığımızda büyümenin yani geri gelmesini ya da beklenenden daha aşağı olmasını gerektirecek bir gelişme olmadı. Tam tersine şu an herkes full kapasite çalışıyor.
Bir ayı geçtik. Mayıs yine yüksek gelecektir. Haziran ve Temmuz bu iki ayı da dikkate alırsak ve turizmde de pozitif gelişmeleri düşünürsek sanki ilk çeyrekteki 7-8 seviyesindeki büyümenin sanki ikinci çeyrekte de devam edeceğini tahmin edebiliriz
evet,
diye
düşünüyorum. Evet, öyle görünüyor. İşte burada
tabii bu arada jeopolitik riskleri belki onu da konuşmamız lazım. Suriye'de hareketlenme
bir
olursa,
hareketlenme Suriye'de var.
Onların yani, etkisini bilemiyorum.
Beklenen bir şey mi de bilmiyorum ama orada Amerika'yı ve Rusya'yı da bir hesaplaşacağız. Çünkü şu an son dönemde özellikle yani şehitlerimizin olması, Allah hepsine rahmet etsin. Şehitlerimizin olması, saldırıların olması şunu gösteriyor. O bölgede hakim olmaya çalışan uluslararası büyük güçler kendi oyunları içerisinde biraz Türkiye'yi şey yapacaklar, yoracaklar gözüküyor. Türkiye de onları yoracak tabii ki. Yani orası artık bizim için hani iç güvenliğimiz, iç huzurumuz dışarıdan başlık. Eskiden içeride kabul ediyorduk. Şimdi dışarıda kabul ediyoruz. Çok ciddi bir politika değişikliğine gitti Türkiye. Bu anlamda özellikle bu darbe girişimi sürecinden sonraki tamamen riski dışarıda karşılayarak halletme politikasının bir yansıması olarak. Orası biraz bizi gelecek ama şunu da biz gördük. Mesela Libya'da, Suriye'de bir şekilde kapıştığımız Rusya'da başka bir yerde mesela Karabağ mevzuunda karşı karşıya gelmiyoruz. Onlar biraz geri adım atıyorlar. İşte Ukrayna konusunda özellikle herhalde Rusları gıcık etmek için yapıyorlar o videoları. Ukrayna askerleri sürekli böyle bir dans halinde ve sürekli bizim SİHA'lara yollama yaparak yani onların üzerinden klipler çekmişler. Yani morali bozmak için. Tabii bu da Türkiye'nin Rusya'da olan ilişkilerini farklı bir boyuta getiriyor herhalde. Rusya'yla olan ilişkilerimizde bu da bir masaya geliyordur yani şu Ukrayna'ya daha fazla destek vermeyin şeklinde diyorlardır herhalde yani.
Şimdi Rusya Suriye meselesine ekonomik açıdan bakacak olursak şimdi 30 kilometrelik derinliğe bakılınca asıl yani Suriye'nin bütünlüğü içerisinde özellikle tarımsal üretim açısından elverişli alanlar olarak görülüyor. Şimdi bir kısmını müdahale ettik ve buradan da tekrar 1 milyon civarında Suriyeli'yi oraya bölgeler test ederek taşıyacağımızı dikkate alırsak ki o bölgelerde de demografik yapı özellikle terör örgütü tarafından Rusya Amerika tarafından değiştirilmiş durumda. O ekonomik yapının da bu oraya gönderilecek Suriyelilerle birlikte oradaki ekonomik büyüklüğünde bir nevi ülkemize eklenecek bir ekonomik büyüklük olarak düşünebilir miyiz? Yani buradan bir fırsat en azından oradaki maliyetleri tolere edecek bir fırsat gelir mi ne dersiniz?
Şimdi gelir mi orası bir netice itibariyle bir ekonomik aktivite. Daha önceden de konuşmuştuk işte Türkiye'deki gelmiş yani göç demeyelim ama bir belli bir dönem itibariyle geçici misafir ettiğimiz insanların ekonomiye katkısı ne götürüsü ne getirisi ne. Bu az önce istatistikle alakalı söylediğimiz gibi rakamlar işin içerisine girince yani canınız nereden bakmak istiyorsa oradan bakıyorsun. Bu bir realite var.
Özellikle an. Fırat çevresini düşünürsek sulanabilir araziler.
Evet, bir realite var. Türkiye orada yani yine riski dışarıda yönetme kabiliğinden orada bir şeyler yapmak istiyor. Ve oranın da en açık olduğu ülke, iş yapabildiği ülke Türkiye. Şimdi burada yani o bölgede yapılacak olan bütün gelişmeler Türkiye'yi bir şekilde etkileyecektir. Aynı pota mı oluruz? Yani birleşik mi oluruz? Birleşik kap mı oluruz? Onu şu anki şeye baktığımızda özellikle kontrol edilebilir alan içerisinde evet diyebiliriz. Kısmen evet diyebiliriz. Fakat dediğiniz o daha geniş işte tarım arazilerinin açılması orada rejim hala orada duruyor. Terör örgütlerinin Amerikan şeyindeki terör örgütlerinin duruşu orada hala devam ediyor. Dolayısıyla o kadar kolay olur mu sorusunun cevabını açıkçası ben çok fazla şey yapamıyorum ama şu bir gerçek Türkiye şu an orada özellikle bir kısmını oraya tekrar transfer edebilmek adına ciddi bir gayret içerisinde işte briket evler yapılıyor. Bunun için işte Türkiye'de kampanyalar düzenleniyor. Ya o konularda çalışmalar devam ediyor diyorum. Başka da ilave bir şey söylemeye gerek yok bence. Evet.
Evet.
Bugünlerde yine konuşulan başka bir mevzu. Özellikle hani enflasyonla mücadele konusunda ortodoks politikalardan vazgeçilip heterodoks politikalara vazgeçilmesi noktasında. Şimdi geçmişte teorik anlamda baktığınızda bir Stanley Fischer diye Amerikalı, aynı zamanda İsrailli ünlü bir ekonomist var. Hatta bu kişi İsrail'deki enflasyonun o binlerden işte tek rakamlı hanelere gelmesinde Merkez Bankası Başkanı olarak çok ciddi katkısı olan bir adam. Onun ekolünden gelen insanlar şu an Türkiye'de bazı böyle şeyler gündeme geliyor. Acaba ki uygulanan politikalardan bir tanesi geçmişteki Fed'in uyguladığı faizleri aşağı çekerek enflasyonla mücadele konusunda o tartışmalar devam ediyor. İşte o kitaplar yazan, bu konuda kitaplar yazan insanları işte getirip insanlar konuşturuyorlar. Onlardan bir şekilde yararlanmaya çalışıyorlar. Şu bir gerçek, Türkiye'de özellikle en çok konuştuğumuz bu enflasyon konusu beklentiyle birebir alakalı. Ve ben buradan size bir soru sormuş olayım. Enflasyonun ya da fiyatlar genel seviyesinin yukarıya gideceğiyle alakalı beklenti ne olursa kırılır.
Şimdi beklenti %70'deyiz. Bunu %80'e kadar gidebilir.
Merkez Bankası anketinde yıl sonu için biliyorsunuz %57 evet, gibi bir rakam evet, telaffuz evet. edildi.
Dolayısıyla bu ayda yine artması yönünde bir beklenti var. Ne olursa kırılır. Aklıma gelen bu özellikle üzerinde konuştuğumuz enflasyona endeksli tahvil biraz şeyi alabilir diye düşünüyorum.
Evet.
Tansiyonu düşürebilir. Ancak onun da yan etkileri tartışılan, öngörülemeyen noktaya gidebilir. Tabii bu aradaki en büyük handikaplarımızdan bir tanesi de petrol fiyatları artmaya Dünya Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un öngörüsü bu petrol fiyatlarının daha da artabileceği yönünde. Tabii bu artış bizi iki yönlü vuruyor. Bir de TL'nin değer kaybıyla birlikte yani akaryakıt almak için benzin istasyonuna yaklaştığınız zaman her gittiğinizde rekor kırıyorsunuz.
Evet. 24 liranın üzerine çıktı biliyorsunuz. Benzin motorinde 23 liranın üzerinde.
Evet, dün fulllemiştim aracımı. Onun için bugün mutluyum.
Yani kaç para? 100 lira mı kazandınız?
Bilmiyorum yani neticede.
Şimdi burası tabii evet yani hepimizin yaşadığı. Onun için de zaten insanlar böyle mala hücum ediyorlar. Güzel olan bir şeylerden bir tanesi de kullanımlarda azalmalar olmuş. Yani eskiden insanlar daha rahat böyle gezip tozarken şimdi herkes ince ince hesap yapıyor. Toplu taşımaya daha gidiyor. İşte şehirler arası gidecek olanlar, işte alternatif olanlara trene, uçağa bakıyorlar. Yani uçakla gitsem ne kadar öderim, arabayla gitsem kaç depo petrol kullanırım gibi hesapların olması. Burada hani her kötülüğün öğrettiği bir şey de var ya, en azından başta gıda olmak üzere o bonkör devirden biraz daha ince hesapların yapıldığı devire geçti. Fakat genetiğimizde bonkörlük var yani. Biraz kısıyoruz ama ilk böyle hafif rahatlayınca tekrar ucu açılıyor. Dolayısıyla bunları konuşacağız. Fakat az önce söylemiş olduğum o teorik tarafta şöyle bir gelişme var. Yani eskiden zinhar faiz indirilerek nasıl enflasyonla mücadele edilebilir başlığından. Ya bunun farklı uygulamaları da var. Yani artık tek ezberden yani böyle şeymiş ilahi emirmiş gibi algılanan metotların sorgulanmaya başlaması, alternatif görüşlerin de dinlenmeye başlaması, ben bunu olumluluk olarak yorumluyorum. Yani evet mutlak geçerli değil ama en azından alternatiflerin de olabileceğiyle alakalı literatürdeki başlıkların Türkiye'ye gelmesi bu anlamda iyi bir şey. Hatta bugünlerde gelecek John Cochrane diye bir kişi var, o Stanley Fischer ekolünün devamı olarak gelen. Onun hatta şeyde sonbaharda çıkacağı kitabın taslağı üzerinden. Orada da mesela faizin enflasyonla mücadelede tek silah olmadığı, başka araçların da olabileceğiyle alakalı bir teori. fiscal teori diye fiyatlar genel seviyesi diye bir kitap taslağını gördüm. Yani herkes kafa yoruyor. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sadece faiz arttırarak şeyi engelleyemiyorsunuz. Enflasyonu engelleyemiyorsunuz. İşte Amerika faiz arttırıyor. Engelleyemiyor ama tabii. Evet. Kıyasla bizim bu beklenti ve işin içerisine ticari o kısmı nokta nokta olarak geçeyim. Yaklaşımların sebep olduğu ekstra maliyetler var. Onu nasıl değiştiririz onu da zaman gösterir.
Konuşmadık ama FED'le ilgili eleştiriler de yükselmeye başladı.
Evet. Çünkü öngördükleri şeyler realize olmuyor.
Evet.
Ya sert arttırırız diyorlar. Veriler kötü gelmeye başlıyor. Nereye arttırıyorsun? Arttırmaman gerekir diye. Şimdi çok net yani kesin sene sonuna kadar 7 kere 6 kere arttırır diyen FED. Yani daha verileri görmeden işte 50+50 arttırırız diyenler çok sert eleştiriliyor. Onun için yani özellikle veriye dayalı ekonomilerde bu konu herhalde fazlasıyla gündem olacaktır. Yani FED'in de öyle o kadar rahat değil. Evet, program isterseniz bugün biraz kısa keselim.
Buyurun.
Var mı bahsedeceğiniz başlık ya da şunu konuşalım diyeceğiniz bir şey?
Şu olabilir son sözler olarak espri de katma adına. Eğer ayda 2 depo akaryakıt harcıyorsanız, bir depoya indirdiyseniz 50 litrelik karbon emisyonunu engelledim diyebilirsiniz. Hmm. Bu da ses getiren bir şeydir insanın kendi içsel dünyasında.
Evet, yani ona züğürt teselisi de züğürt teselisi de denebilir. Yani işler olsun, işlerimiz iyi olsun, harcayalım ama işte işler kötüyken yani net ithalatçısı olduğumuz geçen sene 60 milyar dolar, bu sene muhtemelen 90 ya da 100 milyar dolar açık vereceğimiz, yani enerjiden dolayı açık, evet, vereceğimiz bir başlığımız var. Allah yardımcımız olsun. Yani son kullanandan bu işin makro olarak yönetimine kadar. Kapatıyorum.
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce bu haftaki gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.